Dostoyevski, Suç ve Ceza, 22. Bölüm. İşin en önemli yanı da Luji'nin son ana kadar böyle bir sonu beklemiyor olmasıydı. İki yoksul ve savunmasız kadının buyruklarına karşı gelebileceklerini bir olasılık olarak bile aklına getirmediğinden son ana kadar onlara küstahça davranmaya devam etmişti. Onda böyle bir inancın yer etmesinin başlıca nedeni kibirliliği ve kendini beğenmişlik derecesine varan kendine güveniydi. Hiçten var olan Pyotr Petrovich, hastalıklı denilebilecek bir biçimde kendine hayrandı. Akıl ve yeteneklerine büyük değer verirdi. Bazen yalnızken aynada hayranlıkla yüzünü seyrederdi. Ancak hayatta en sevdiği şey emeğiyle ve her türlü yolla kazandığı paralarıydı. Bu paralar kendinden yüksek olan her şeye ve herkese erişmesini sağlıyordu. Demin Dunya'ya hakkında kötü dedikoduların yayıldığı bir sırada kendini almaya karar verdiğini hatırlatırken son derece içtendi. Hatta onun bu kapkara nankörlüğü karşısında derin bir öfke duymuştu. Gerçekte ise Dunya'ya evlenme teklifinde bulunduğunda Marfa Petrovna'nın herkesin içinde yalanladığı bu dedikoduların saçmalığına çoktan inanmıştı. Marfa Petrovna'nın yalanlamalarından sonra kasaba halkı da kızın suçsuzluğuna inanmış ve olayı unutup gitmişti. O sırada bütün bunları bildiğini şu anda kendisi de yadsıyamazdı ama yine de Dunya'yı kendi düzeyine yükseltmiş olmasına büyük değer veriyor, bunu bir tür kahramanlık niteliyordu. Şimdi de Dunya'ya bu büyük gizini açarken kendisinin hayranlık duyduğu bu düşüncelerine, bu yiğitçe davranışına, başkalarının nasıl olup da hayranlık duymadıklarını bir türlü anlayamıyordu. O gün Raskolnikov'un ziyaretine geldiğinde de odaya yaptığı büyük iyiliğin meyvelerini toplamaya gelmiş bir veli nimet gibi girmiş, çok tatlı iltifatlar dinlemeye hazırlanmıştı. Şu anda merdivenlerden inerken doğal olarak kendini fena halde aşağılanmış, değeri anlaşılmamış bir insan olarak görüyordu. Dunya kendisi için düpedüz vazgeçilmez bir şeydi. Ondan vazgeçmesi düşünülemezdi bile. Ne zamandır hep evlilik hayalleri kurardı. Ama işte bunca yıldır para biriktirmiş ve beklemişti. Evleneceği kızla ilgili olarak yüreğinin derinlerinde bulunan büyük gizine, esrikliğe benzer büyük bir coşkuyla bağlanmıştı. Evleneceği kız dürüst, yoksul, kesin kes yoksul, çok genç, çok güzel, soylu, okumuş olacaktı. Aynı zamanda hayatta çok çekmiş, ürkek, onun karşısında hep boynu bükük olmalıydı bu kız. Ona saygı göstermeli. Yaşadığı sürece onu kurtarıcısı olarak görüp ona minnet duymalı, yine ona ama yalnızca ona hayran olmalıydı. İşten zaman bulup da dinlenebildiği anlarda hayalinde bu gönül ayartıcı, bu çekici konu üzerinde ne sahneler yaratmıştı. İşte onca yılın hayali gerçekleşmek üzereydi. Avdotya Romanovna'nın güzelliği, kültürü büyülemişti kendisini. Hele kızcağızın içinde bulunduğu umarsız durum büsbütün coşturmuştu. Hatta düşlediğinden de fazlası vardı Dunya'da. Kız gururlu, karakterli, erdemliydi. Eğitim ve öğretim bakımından kendisinden bile üstündü, bunu hissediyordu. İşte böyle bir yaratık yaptıkları için ona derin bir minnet duyacak, hayatı boyunca önünde kul köle olacaktı. Ona gelince kızın üzerinde sınırsız ve kesin bir egemenlik kuracaktı. Sanki bile bileymişçesine bu işten kısa bir süre önce uzun uzadıya düşünüp taşınmış ve sonunda yapmakta olduğu işi değiştirip daha geniş bir iş alanına atılmaya karar vermişti. Böylece nicedir için için düşlerini kurup durduğu yüksek sosyeteye girme olanağına da kavuşmuş olacaktı. Tek kelimeyle Petersburg'u denemeye karar vermişti. Kadınlar sayesinde çok ama pek çok şey kazanabileceğini biliyordu. Güzel, namuslu, kültürlü bir kadının alımlılığı onun yolunu şaşılacak derecede güzelleştirir, onu çekici kılar, başına bir hale örebilirdi. Ve işte şimdi bunların hepsi yıkılıp gidiyordu. Bu ani, bu çok çirkin kopuş yıldırımla vurulmuşa döndürmüştü onu. Bu kötü bir şakaydı. Anlamsız bir şeydi bu. Küçücük bir saygısızlıkta bulunmuştu. Hatta düşüncelerini bile daha doğru dürüst söyleyememişti. Kendini kaptırıvermiş, biraz şaka yapmıştı. Ama nasıl da ciddi olmuştu derken, hayır, yarın, hemen yarın bu işi düzeltmeli. Açılan yaraları sarmalıydı. En mühimi de şu kendini beğenmiş, ağzı süt kokan çocuğu ortadan kaldırmalıydı. Her şey onun başının altından çıkmıştı. Birden hiç elinde olmadan hastalıklı bir duyguyla Razumihin'i hatırladı. Ama ondan yana hemen yatıştı. Yok artık, onun gibisiyle de mi bir tutacaktı kendini? Onun en korktuğu kişi Svidrigaylov'du. Kısacası daha epey işi vardı. Dunya annesini kucaklayıp öperek, hayır, bütün suç bende diyordu. Paralarına tamah ettim. Ama yemin ederim kardeşim, onun böylesine aşağılık bir insan olduğunu bilmiyordum. Daha önce görebilseydim bunun hiçbir şeyine tamah etmezdim. Beni suçlama kardeşim. Pulheria Alexandrovna durmadan verilmiş sadakamız varmış diye tekrarlayıp duruyordu. Ama olup bitenlerin hala farkında değil gibiydi. Bilinçsizce tekrarlayıp duruyordu aynı sözleri. Hepsi neşelenmiş, hatta 5 dakika sonra kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Yalnız Dünya arada bir olup bitenleri hatırlayınca sapları kesiliyor, kaşlarını çatıyordu. Pulheria Alexandrovna böyle bir olaya sevinebileceğini hayal bile edemezdi. Lujin'le bozuşma. Daha bu sabah bile korkunç bir yıkım gibi geliyordu ona. Razumihin'e gelince sevinçten içi içine sığmıyordu. Ama sevincini tümüyle açığa vuramıyordu daha. Sıtmaya tutulmuş gibi tir tir titriyordu. Sanki 80 kiloluk bir ağırlık kalkmıştı yüreğinin üzerinden. Artık bütün hayatını onlara verebilir, hayatı boyunca onlara hizmet edebilirdi. Az şey miydi bu? Aslında kendi hayallerinden bile korkuyor, kafasından gelecekle ilgili düşünceleri uzaklaştırıyordu. Bir tek Raskolnikov kaşlarını çatmış, dalgın oturuyordu ve hiç konuşmuyordu. Lujin'le ilişkilerin koparılması için en çok direten o olmasına karşın, olanlara karşı şu anda en az ilgi duyan da oydu. Dünya elinde olmadan onun hala kendisine kızgın olduğunu düşünüyor, Pulheria Alexandrovna ise ona çekine çekine arada bir göz atıyordu. Dünya ona doğru yaklaşarak, "Svigrigailov sana ne söyledi?" diye sordu. "Ya evet evet," diye bağırdı Pulheria Alexandrovna. Raskolnikov başını kaldırdı. "Sana ne olursa olsun bir 10.000 ruble vermek ve benim yanımda seni bir kez görmek istiyor." "Görmek mi? Dünyada olmaz," diye bağırdı Pulheria Alexandrovna. Hem ne cesaretle para verme önerisinde bulunabiliyor. Sonra Raskolnikov oldukça ilgisiz bir tavırla Svigrigailov'la konuşmalarını aktardı. Yalnız gereksiz bir takım ayrıntılara girmemek ve hiç hoşlanmadığı bir takım konuların açılmasını önlemek için Marfa Petrovna'nın hayaletinin Svigrigailov ziyaretiyle ilgili bölümleri atladı. "Sen ne dedin peki ona?" diye sordu Dünya. "Önce isteğini sana iletemeyeceğimi söyledim." "O zaman her yola başvurup seni kendisinin rahatsız etmek zorunda kalacağını söyledi. Sana olan tutkusunun delilik olduğunu, şu anda sana karşı hiçbir şey duymadığını söyledi. Lujin'le evlenmene de karşı." Aslında sözleri oldukça dolambaçlıydı. "Peki sen ne anlam veriyorsun bu duruma Rodya? Adamın niyeti ne olabilir?" "İtiraf ederim, hiçbir şey anlamıyorum. Hem 10.000 ruble öneriyor, hem zengin olmadığını söylüyor. Bir yerlere gideceğinden söz ediyor. Ardından da bu söylediğini unutuyor. Derken birdenbire evlenmek istediğinden kendisine hatta kız bile bulduklarından söz ediyor. Kuşkusuz bir amacı var. Kafasından bir şeyler geçiyor ve büyük olasılıkla da bunlar iyi şeyler değil. Ancak seninle ilgili kötü bir takım niyetleri olsa, konuya böylesine aptalca yaklaşmasını düşünmek de tuhaf. Doğal olarak ben senin adına bu para önerisini kesinlikle geri çevirdim. Kısaca adam bana oldukça tuhaf göründü. Hatta biraz da deli gibi geldi. Ancak yanılıyor da olabilirim. Belki bütün bunlar aldatmacadır. Marfa Petrovna'nın ölümü sanırım onu epey etkilemiş. Tanrı onunla olsun," dedi Pulheria Alexandrovna. "Hayatım boyunca duacısı olacağım. Düşünsene Dunyacığım, şu 3.000 ruble olmasaydı ne yapardık şimdi? Sanki gökten düştü bu para önümüze. Ah Rodya, sabahleyin topu topu 3 ruble bir şey kalmıştı cebimizde ve kendisi akıl edip de verene kadar şu adamdan bir şey istememek için Dünya'yla saatlerimizi rehine koymayı düşünmüştük." Svigrigailov'un önerisi Dünya'yı çok şaşırtmışa benziyordu. Sürekli düşünüyor, neredeyse titreyerek besbelli korkunç bir şeyler tasarlıyor diye söyleniyordu. Onun bu korkusu Raskolnikov'un dikkatini çekmişti. "Sanırım onu bir kez daha görmem gerekecek," dedi Dünya'ya. Razumihin coşkuyla "İzleyeceğiz onu," diye bağırdı. "Ben onu izleyip bulacağım. Gözümü ayırmayacağım üzerinden. Rodya bana izin verdi. Demin kendisi söyledi. Kız kardeşimi koru," dedi. "Siz de izin veriyor musunuz Avdotya Romanovna?" Dünya gülümseyerek ona elini uzattı. Ama yüzündeki kaygı izleri yok olmamıştı. Pulheria Alexandrovna kızına çekine çekine bakıyordu. 3.000 ruble onu yatıştırmış gibiydi. 15 dakika sonra canlı bir konuşmanın içinde buldular kendilerini. Raskolnikov bile konuşmaya katılmamakla birlikte bir süre onları dikkatle dinledi. Kendinden geçen Razumihin heyecanlı bir söylev tutturmuştu. "Ne diye gidecekmişsiniz, ne diye? Hem o küçük ilçede ne yapacaksınız? En önemlisi burada hep birlikte olacaksınız. Her biriniz öteki için gereklisiniz. Hem de nasıl gereklisiniz? Anlayın söylediklerimi. Hiç olmazsa bir süre daha kalın. Beni de dost olarak aranıza kabul edin. İnanın bana çok güzel bir iş kurabiliriz. Dinleyin, size projemi ayrıntılarıyla açıklayayım. Bu sabah daha bütün bunlar olmamışken aklıma gelmişti. Şöyle, benim bir dayım var. Sizi tanıştırırım. Son derece aklı başında, saygıdeğer bir ihtiyarcıktır. Kendisinin birikmiş 1.000 rublesi var. Emekli maaşı aldığı için bu paraya gereksinimi yok. 2 yıldır bu parayı alıp kendisine %6 faiz vermem için ısrar eder durur. İşin aslı açık. Niyeti bana yardım etmek. Geçen yıl gereksinim duymamıştım ama bu yıl dayım gelir gelmez kendisinden bu parayı almaya karar verdim. Siz de elinizdeki 3000'den 1000'ini verirseniz başlangıç için bu bize yeter, ortak oluruz. Peki ne yapacağız bu parayla? Razumihin projesini ayrıntılarıyla açıklamaya koyuldu. Bizdeki kitapçıların ve yayıncıların yaptıkları işten nasıl az anladıklarını, çünkü bunların genellikle kötü yayıncılar olduklarını, oysa iyi bir yayının pekala iyi satıldığını, dahası önemlice para kazandırdığını açıkladı. Başkaları hesabına çalıştığı şu son 2 yıldır Razumihin hep kitapçılık üzerine hayaller kuruyordu. Gerçi 6 gün önce elindeki bir çevirinin yarısıyla bunun avans tutarı olan 3 rubleyi almaya kandırabilmek için Raskolnikov'a Almanca'dan şivah olduğunu söylemişti. Ama bu yalandı. Ve bunun yalan olduğunu Raskolnikov da biliyordu. Çünkü Razumihin 3 Avrupa dilini hem de fena sayılmayacak ölçüde biliyordu. Razumihin sözlerini heyecanla sürdürüyordu. Elimize böyle bir olanak geçmişken niçin kaçıralım bu fırsatı? Kuşkusuz çok çalışmamız gerekecek ama çalışırız. Siz Avdotya Romanovna, ben ve Rodion. Bazı yayınlar şimdi çok iyi para getiriyor. Bu işin temeli neyi çevireceğini bilmektir. Biz de hem çevireceğiz hem de çevirdiklerimizi yayınlayacağız. Hem de öğrenimimize devam edeceğiz. Benim epeyce deneyimim olduğu için yararlı olabilirim. 2 yıldır yayıncı dolaşırım. İşin iç yüzünü bütünüyle öğrendim. İnanın bana, yapılmayacak bir iş değil. Hem ayağımıza kadar gelmiş böyle bir fırsatı ne diye tepelim? Bildiğim öyle birkaç yapıt var ki çevirtip yayınlanmaları için yalnız adlarını söylememe her biri için 100 ruble verirler. Hele bir tanesi var ki 500 ruble verseler adını gene vermem. Bunlar öyle meşe kafalı heriflerdir ki daha kitabın adını duyar duymaz kuşkuya düşerler. Basım evi, kağıt, satış gibi işleri siz bana bırakın. Bu işlerin bütün girdi çıktısını bilirim. Şöyle ufaktan başlar, yavaş yavaş büyütürüz. En azından ekmek paramız çıkar. Koyduğumuzu da %100 alabiliriz. Dunya'nın gözleri parlamıştı. Bu söyledikleriniz çok hoş şeyler Dimitri Prokofiç dedi. Pulheri Aleksandrovna da ben tabii bu işlerden bir şey anlamıyorum dedi. Belki de iyi bir takım işlerdir ama yine de Tanrı bilir. Yeni başlanılan işin ne olacağı belli olmaz. Kuşkusuz hiç değilse bir süre burada kalmamız zorunlu. Dönüp Rodia'ya baktı. Sen ne düşünüyorsun kardeşim diye sordu Dunya. Razumihin'in düşüncesi çok güzel dedi Raskolnikov. Bugünden büyük bir yayın evi olmak hayalleri kurmamak gerekir. Ama 5-6 kitabın başarıyla yayınlanabileceğine de kuşkum yok. İyi gidecek bir kitap adı da ben biliyorum. Onun bu işlerin üstesinden gelip gelemeyeceği konusunda hiçbir kuşkum yok. Akıllı adamdır. Neyse bu konuyu ileride daha bol bol konuşuruz. Yaşa dedi Razumihin. Bakın bu evde aynı adamın bir dairesi daha var. Bu odalarla ilişiği olmayan. Ayrı, özel bir daire, üstelik mobilyalı, 3 oda. Kirası da uygun. İlk iş hemen bu daireyi kiralayalım. Ben yarın saatlerinizi rehine kor, paralarını getiririm. Böylece her şey yoluna girer. En önemlisi, üçünüz birlikte olacaksınız. Rodya da sizde kalır. Hey Rodya, nereye gidiyorsun? Pulheri Aleksandrovna biraz da korka korka, gidiyor musun Rodya diye sordu. Dunya, şaşkınlık ve kuşku dolu bakışlarla bakıyordu kardeşine. Raskolnikov kasketini almış, gitmeye hazırlanıyordu. Sanki mezara gömüyorsunuz beni dedi tuhaf bir sesle. Ya da sanki sonsuzcasına ayrılıyoruz. Gülümsüyor gibiydi. Ama pek de gülümseme gibi değildi bu. Kim bilir, belki de son kez görüşüyoruzdur. Elinde olmadan söyleyivermişti bu sözleri. Yalnızca aklından geçirmekte olduğu bir düşünceydi bu. Oysa işte ağzından kaçıvermişti. Neyin var senin diye bağırdı annesi. Dunya da nereye gidiyorsun Rodya diye sordu. Bir tuhaftı Dunya. Gitmem gerek dedi Raskolnikov. Ne söyleyeceği konusunda kararsız gibiydi. Ama sararmış yüzünde kesin bir kararlılık vardı. Size söylemek istiyordum buraya gelirken, size anneciğim ve sana Dünya. Bir süre için ayrılmamızın daha iyi olacağını söylemek istiyordum. Kendimi iyi hissetmiyorum, hiç sakin değilim. Sonra yine gelirim ben, kendim gelirim. Gelmem olanaklı olduğu zaman. Sizi hiç unutmayacağım, sizi seviyorum. Ama bırakın beni, beni kendi halime bırakın. Ta ne zaman karar vermiştim ben buna? Kesin karar vermiştim. Başıma ne gelirse gelsin, ölsem bile hatta yalnız olmak istiyorum. Daha iyisi siz beni tümden unutun. Kimseye sormayın, aramayın beni. Gerektiği zaman ben kendim gelirim, sizi çağırtırım. Belki de her şey düzelir. Ama şu anda eğer beni seviyorsanız bırakın yakamı. Yoksa sizden nefret ederim, bunu hissediyorum. Elveda. Aman Tanrım diye bağırdı Pulheri Aleksandrovna. Anne de kız da dehşet içindeydiler. Razumihin de aynı durumdaydı. Pulheri Aleksandrovna inliyordu. Rodya, Rodyacığım, barış bizimle. Yine eskisi gibi olalım. Raskolnikov yavaşça arkasını döndü ve ağır adımlarla kapıya doğru yürüdü. Dunya arkasından koşup ona yetişti. Öfkeden alev alev yanan bakışlarla "Abi" dedi. "Anneme ne yapıyorsun böyle?" Raskolnikov başını güçlükle çevirip kız kardeşine baktı. Ne söyleyeceğini tam bilmiyormuş gibi yarım ağızla ''Bir şey yok, ben gelirim.'' diye mırıldandı ve yürüdü. ''Duygusuz, bencil.'' diye bağırdı Dünya arkasından. Razumihin kızın elini şiddetle sıkıp kulağına heyecanla fısıldadı. ''Hayır, hayır, duygusuz değil, bir deli o.'' dedi. ''Görmüyor musunuz bunu? Ona böyle davranmaya devam ederseniz asıl duygusuz sizsiniz.'' Neredeyse yığılıp kalacak durumda olan Pulleri Aleksandrovna'ya bakarak ''Ben şimdi gelirim.'' dedi ve koşarak odadan çıktı. Raskolnikov onu koridorun ucunda bekliyordu. ''Biliyordum ardım sıra koşup geleceğini.'' dedi. ''Geri dön ve onlarla ol. Yarın da onlarla ol. Hatta hep onlarla ol. Ben belki gelirim, olanak bulursam. Elveda.'' Ve elini bile uzatmadan dönüp yürüdü. ''Nereye gidiyorsun?'' diye mırıldandı Razumihin. İyice şaşırmıştı. ''Ne olursun, neyin var? Böyle şey olur mu hiç?'' Raskolnikov bir kez daha durdu. ''Son kez söylüyorum. Beni kesinlikle arayıp sorma. Sana verecek hiçbir cevabım yok. Evime de gelme. Ben belki buraya gelirim. Beni bırak. Onları ise bırakma. Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi?'' Koridor karanlıktı. Bulundukları yerde bir lamba yanıyordu. Bir dakika kadar hiçbir şey konuşmadan birbirlerini süzdüler. Razumihin hayatı boyunca unutmadı bu anı. Raskolnikov kor gibi yanan gözlerini Razumihin'e dikmişti. Bu bakışlar her saniye sanki biraz daha güçlenerek Razumihin'in ruhuna, bilincine işliyordu. Razumihin birden ürperdi. Aralarında sanki tuhaf bir geçiş olmuştu. İkisinin de çok iyi anladığı korkunç bir düşünce, bir ima, birden ötekine geçmişti. Razumihin birden ölü gibi sarardı. Yüzü allak bullak olan Raskolnikov, ''Şimdi anladın mı?'' dedi. ''Hadi onlara dön.'' Ve hızla arkasını dönüp çıktı. Razumihin yanlarına döndükten sonra o gece Pulleri Aleksandrovna'larda neler olduğunu, Razumihin'in onları nasıl yatıştırdığını, Rodya'nın hasta olduğunu ve kendisine dinlenme olanağı vermeleri gerektiğini, onlara nasıl anlattığını, Rodya'nın kesinlikle geri döneceğini, kendisinin onları her gün ziyaret edeceğini, Rodya'nın sinirlerinin çok ama çok bozuk olduğuna ve onu daha da sinirlendirmemek gerektiğine, kendisinin onu nasıl bir an bile yalnız bırakmayacağına, nasıl en iyi doktorlar bulup getireceğini, konsültasyonlar yaptıracağına, yeminler ederek onları nasıl inandırmaya çalıştığını burada anlatmayacağım. Şu kadarını söyleyeyim ki o geceden sonra Razumihin onların oğlu ve kardeşi oldu. 22. Bölümün Sonu.